Sayfa 49. Darnell öbür çocuklarla kavga etmez, dövüşmezdi. Buna rağmen bazı zamanlar yüzünde bir şeyle vurulmuş gibi bereler ve şişler dikkati çekiyordu. Darnell öğretmeninin gözlerine bakamıyordu. Ben bir gün dersten sonra onunla konuştu. Çocuğun yüzü korkudan hurdaştı. Sonunda beni, annesinin yeni sevgilisi Orlando'nun okul ödevleriyle vakit kaybetmesini istemediğini, eve para getirmesini istediğini söyledi. Ben para getirmek mi diye sorunca çocuk sorusunu yanıtsız bırakmıştı. Ben, Darnell'in annesi Joyce Stewart'a telefon edince kadından kaçamak ve ürkek yanıtlar almıştı. Okula gelmekten kaçıyor, durumu tartışmayı reddediyor, yolunda gitmeyen bir şey olduğunu itiraf etmeye yanaşmıyordu. O da korkuyor gibiydi. Ben birkaç gün sonra okul kayıtlarından Darnell'in adresini bulmuş ve onlara bir ziyarette bulunmuştu. Darnell cephesi harap bir binanın ikinci katında oturuyordu. Merdiven boşluğunun duvarlarına yazılar karalanmıştı. Zil kırıktı ama apartmanın kapısı açıktı. Ben de böylece merdiveni çıkıp 2B'nin kapısını vurmuştu. Uzun bir bekleyişten sonra Darnell'in annesi görünmüştü. Kadının hırpalandığı belliydi. Yanakları belelenmiş, dudakları şişmişti. Ben kendini tanıtmış ve içeri girip giremeyeceğini sormuştu. Joyce kısa bir duraklamadan sonra konuğun önü sıra mutfağa yürümüştü. Delik deşik beş formika tezgahlı ve esintide dalgalanan sarı pamuklu perdeli küçük bir odaydı. Ben içeride bir yerde bir bağırış duymuş derken annenin sevgilisi ortaya çıkmıştı. Orlando, sen de kimsin diye sormuştu. Kırmızı bir atlet ve bol kot pantolon giymiş, uzun boylu ve güçlü kuvvetli bir adamdı. Ben bir mahkumun vücut yapısıyla karşı karşıya olduğunu anlamıştı. Belden yukarısı o kadar gelişmişti ki kaslar tıpkı bir can kurtaran yeleği gibi göğsüyle omuzlarına sarılmış gözüküyordu. Darnell'in annesi, Darnell'in öğretmeniymiş demişti. Kelimeler belirli dudakların arasından güçlükle çıkmıştı. Ben Orlando'ya, ya siz Darnell'in vasisi misiniz diye sormuştu. Artık öğretmeninin ben olduğumu söyleyebilirsiniz ama ona bilmesi gerekenleri öğretiyorum sizden farklı olarak. Ben o sırada Darnell'in onlara katılmak için yavaş adımlarla mutfağa girdiğini görmüştü. Korku çocuğu 10 yaşından daha küçük göstermişti. Annesi git Darnell diye fısıldamıştı. Darnell'in kafası saçmalıklarla doldurmanıza ihtiyaç yok. Darnell kaya taşımayı öğrenmek zorunda. Orlando sırıtarak altın kaplamalı ön dişini ortaya çıkarmıştı. Ben dehşet içinde kalmıştım. Kaya taşımak, crack. Crack, kokainin bağımlılık yapan çok yoğun bir şekli. Satmak anlamına geliyordu. 11-5. sınıf öğrencisi, daha 10 yaşında. Doğru, yaşı küçük. Polisler tutuklanmasına değmeyeceğini bilirler. Orlando gülmüştü. Seçimi ona bıraktım. Ya crack satar ya da kendini. Adamın ahlaksızlığı ve kabalığı beni hasta etmiş ama sakin konuşmaya kendini zorlamıştı. Darnell sınıfındaki diğer çocuklardan daha çalışkan. Onun kendisini geliştirmesine izin vermek sizin göreviniz olmalı. Orlando kişner gibi bir ses çıkarmıştı. O da benim gibi sokaklarda hayatını kazanabilir. Ben o sırada Darnell'in titrek fakat kararlı sesini duymuştu. Artık o işleri yapmak istemiyorum. Bay Hartman doğru olanı biliyor. Birden sesini yükseltmişti. Ben senin gibi olmak istemiyorum. George Stewart bembeyaz kesilmişti. Yapma Darnell. Ama çok geçti. Orlando atılarak yumruğunu 10 yaşındaki çocuğun çenesine savurmuş. Darnell'i o hızlı odanın dışına fırlatmıştı. Bundan sonra beni dönmüştü. Sen de defol. Çekip gitmeni istersen yardım da edebilirim. Ben öfkenin bütün vücudunu sardığını hissetmişti. Orlando o arada elini hızla benim göğsüne yapıştırmıştı. Ama genç adam geri geri gidecek yerde onun üzerine atılmış adamın şakağını arka arka yumruklar savurmaya, başını boksör gibi dövmeye başlamıştı. Sersemleyen Orlando yaşamsal birkaç saniye süresince donmuş güçlü kolları beni dövebilmekten aciz kalmıştı. Ben ona bir yumruk indirmesine izin vermeyecek kadar yakındı. Öfke aynı zamanda anestezi yerine de geçiyordu galiba. Ben Orlando yere yığılana kadar adamın yumruklarını hissetmemişti. Hasım yere çökmüş ama kendinden geçmemişti. Gözleri bir ara beni çevirmişti. Alayla karışık meydan okuma yerini korkuya bırakmış, sen delisin diye mırıldanmıştı. Acaba deli miydi? Ona ne olmuştu böyle? Genç adam gerçekte duymadığı bir sükunetle, Darnell'e bir daha dokunursan seni öldürürüm demişti. Sözlerini daha bir vurgulamak için kelimelerin arasında dura dura eklemişti. Birbirimizi de anlıyoruz değil mi? Ben sonradan sosyal hizmetlerdeki arkadaşı Carmen'den, Orlando'nun hemen o gün Joyce'la Darnell'i terk ettiğini ve bir daha da geri dönmediğini öğrenmişti. Bunu haberi almasa dahi Darnell'in aldığı notlarla davranışlarındaki dramatik gelişmeden olanları tahmin edebilecekti. Orlando o gün mutfakta yattığı yerden tamam tamam demişti. Aramızda sadece bir anlaşmazlık oldu. Hepsi bu. Sonra öksürmüştü. Daha fazla bela istemiyorum. Yeni bir öksürük nöbetinden sonra eklemişti. Sen delisin, deli. Bay Hartman, sağ elinizin baş parmağını lütfen şuraya dayar mısınız? Schmidt küçük beyaz dikdörtgeni işaret ediyordu. Bunun üstündeki küçük oval cam panel, yakut kırmızısı renkte bir ışıltı salıveriyordu. Ben sağ elinin baş parmağını oval camın üstüne dayadı, sonra sol elinin baş parmağıyla da aynı hareketi tekrarladı. Parmak izleri anında çok büyümüş olarak bir bilgisayar ekranında belirdiler. Schmidt bilgisayarda birkaç numaraya bastı, sonra başa dönme tuşuna bastı ve bir modemin keskin gıcırtısını harekete geçirdi. Sonra Ben'e dönerek özür diler gibi, bu doğruca Bern'e gider, 5 ya da 10 dakika sonra durumu öğreneceğiz dedi. Neyi öğreneceksiniz? Dedektif ayağa kalktı ve Ben'e onunla ilk odaya dönmesini işaret etti. İsviçre'de hakkınızda hiçbir tutuklama kararı çıkartılıp çıkartılmadığını. Olmuş olsa herhalde hatırlardım. Schmidt ona uzun uzun baktıktan sonra konuşmaya başladı. Sizin ne tip adam olduğunuzu biliyorum Bay Hartman. İsviçre sizin gibi Amerikalılar için çikolatalar, bankalar, guguklu saatler ve kayak merkezleri ülkesidir. Her birimizin sizin uşağınız olduğumuzu düşünmeyi seversiniz değil mi? İsviçre'yi biliyorsunuz çünkü. Bütün Avrupa ülkeleri yüzyıllar boyunca bizi bir ili yapmayı istemiştir. Ama hiçbiri başaramadı. Belki de şimdi sizin ülkeniz gücüne ve zenginliğine güvenerek aynı şeyi yapmak istiyordur. Ama burada sizin düdüğünüz ötmez. Bu büroda size verilecek çikolatamız yok. Ve ne zaman serbest bırakılacağınıza ya da serbest bırakılıp bırakılmayacağınıza karar vermek size düşmez. Dedektif arkasına yaslanarak gülümsedi. İsviçre'ye hoş geldiniz Bay Hartman. Arkasında kolalı, beyaz bir laboratuvar gömleği olan uzun boylu ve zayıf başka bir adam tam o sırada içeri girdi. Çerçevesiz gözlükleri ve ince bir bıyığı vardı. Kendini tanıtmaya gerek görmeyerek duvarda metrik derecelerin işareti bulunduğu beyaz fayans kaplı bir bölümü işaret etti. Lütfen burada duracaksınız diye emretti. Ben ne kadar sinirlendiğini belli etmemeye çalışarak sırtını fayanslara yapıştırdı. Teknisyen onun boyunu ölçtü, sonra onu beyaz bir laboratuvar evresinin başına götürdü. Beyaz bir macun sızdıran bir kolu çevirdi ve Ben'e ellerini yıkamasını buyurdu. Sabun kremimsi ama aynı zamanda kumluydu ve lavanta çiçeği kokuyordu. Teknisyen başka bir masanın başında cam ve levhanın üstüne yapışkan siyah bir mürekkep yaydı ve Ben'e ellerini yastığı olarak bunun üstüne dayamasını söyledi. Manikürlü zarif parmaklarıyla genç adamın parmaklarının her birini önce bir kurutma kağıdının sonra da bir formdaki ayrı ayrı karelerin üstünde yuvarladı. Teknisyen çalışırken Schmidt bitişikteki odaya geçmişti. Biraz sonra geri döndü. Beklediğimiz yanıtı alamadık Bay Hartman dedi. Sizin için bir tutuklama emri çıkmamış. Ben ne büyük sürpriz diye mırıldandı. Kendini bir şekilde ferahlamış hissediyordu. Yine de yanıt bekleyen sorular var. Balistik sonuçları bir iki güne kadar... Wissenschaftlicher Dienst der Staatspolizei Zürich. Zürich şehri polisi bilimsel hizmetler şubesinden gelecektir. Ama platformdan çıkarılan mermilerin 7.65 Browning olduğunu biliyoruz. Ben bir mermi çeşidi mi bu diye saf saf sordu. Valizleriniz arandığında bulduğumuz tabancadan atılan mermiler. Ben hay Allah şu işe bakın diye gülümsemeye kendini zorladı ama sonra başka bir taktik uyguladı pervasızlığı. Evet mermilerin söz konusu tabanca tarafından ateşlendiğinin şüphesi yok. Bavuluma yerleştirilen tabanca tarafından. Bu durumda bir tabanca ateşleyip ateşlemediğimi anlamak için niçin ellerime gerekli testleri uygulamıyorsunuz? Schmidt anlamlı bir el hareketi yaptı. Barut izi analizini yaptık bile. Sonuçlar nasıl peki? Yakında bildirirler fotoğrafınız çekildikten sonra. Tabancanın üstünde parmak izlerimi bulamayacaksınız. Ben Tanrı'ya şükür tabancayı ellememişim diye düşündü. Dedektif dramatik bir hareketle omuzlarını silkti. Parmak izleri silinebilir. Peki ya tanıklar? Görgü tanıkları sizin yaşlarınızda iyi giyimli bir adamı tarif ettiler. Büyük bir karışıklık olmuştu fakat 5 kişi öldü. 7 kişi de ağır yaralandı. Siz bu cinayetleri işleyeni öldürdüğünüzü söylüyorsunuz ama orayı aradığımızda ortada ceset falan bulamadık. Ben anlattıklarının kulağına kadar garip geldiğini bilincindeydi. Bunu açıklayabilirim diye itiraf etti. Ceset belli ki taşındı. Yattığı yerde temizlendi. Bu da Kavanaugh'un başkalarıyla çalıştığını anlatıyor. Sizi öldürmek için Schmidt genç adam alayla baktı. Öyle gözüküyor ama bir neden gösteremiyorsunuz. İkinizin arasında bir düşmanlık da yoktu diyorsunuz. Ben beni anlamıyorsunuz dedi. Adamı 15 yıldır görmemiştim. Tam o sırada Schmidt'in masasının üstündeki telefon çalmaya başladı. Dedektif valizi eline aldı. Schmidt söylenenleri dinledi. İngilizce olarak evet bir dakika lütfen diyerek telefonu Ben'e uzattı. Arayan Howey'di. Ben dostum diye başladı. Sesi bitişik odadan telefon ediyormuş kadar netti. Jimmy Cavanaugh'un Homer New York'tan olduğunu söylemiştin değil mi? Cyprus'la Binghamton arasında küçük bir kenttir. Tamam dedi Howey. Ve Princeton'da seninle aynı sınıftaydı öyle mi? Aynen öyle. Mesele şu ki senin şu Jimmy Cavanaugh mevcut değil. Ben bilmediğim bir şey söylemiyorsun dedi. Herif geberdi. Hayır. Beni dinle. Senin şu Jimmy Cavanaugh hiçbir zaman var olmamış. Bir Jimmy Cavanaugh yok diyorum. Princeton mezunlarının kayıtlarını kontrol ettim. Adı J ile başlayan hiçbir Cavanaugh o üniversiteye kaydolmamış. En azından senin orada okuduğun yıllarda. Homer'da da hiçbir zaman Cavanaugh'lar yaşamamış. O ilçede yaşamamış. Georgetown'da da yaşamamış. Bir süre veri tabanlarına danıştık. Senin verdiğin tanıma yaklaşan herhangi bir James Cavanaugh var olmuş olsaydı, İnan bana onu bulurduk. Her türlü yazım değişkenini denedik. Bugünlerdeki veri tabanlarının ne kadar kapsamlı olduğunu tahmin bile edemezsin. Bir insan arkasına tıpkı bir salyangoz gibi iz bırakır. Hepimiz bırakırız. Kredi kartları, sosyal güvenlik, askerlik kayıtları daha neler neler. O herif yok, yok. Garip değil mi? Bir yanlışlık olmalı. Princeton'a kaydını yaptırdığını biliyorum. Bunu bildiğini zannediyorsun. Mümkün görünmüyor, değil mi? Ben kendini kötü hissediyordu. Eğer dediğin doğruysa bize bir yararı olmaz. Howey evet olmaz diye onayladı ama ben denemeyi sürdüreceğim. Ben ahizeyi yerine bıraktı donuk kalmıştı. Schmidt devam etti. Bay Hartman buraya iş için mi yoksa tatil yapmaya mı geldiniz? Ben elinden geldiği kadar nazik konuştu. Dediğim gibi kayak yapmaya gelmiştim. Birkaç banka toplantısı yaptım ama sırf Zürih'ten geçtiğim için. Jimmy Cavanaugh hiçbir zaman var olmamıştı. Schmidt ellerini bitiştirdi. İsviçre'ye son gelişiniz 4 yıl önceydi öyle değil mi? Kardeşinizin ölüsünü almaya gelmişsiniz. Ben bir an durdu. Anıların sel gibi akışının önüne geçememişti. Gece yarısı gelen telefon hiçbir zaman iyiye alamet olmaz. Doğu New York'taki düzensiz dairesinde o da öğretmen olan Karen'in yanında uyuyordu. Her şeyi değiştiren telefona yanıt vermek için homurdanarak uzanmıştı. Peter'ın tek başına kullandığı kiralık küçük uçak birkaç gün önce Luzern Gölü yakınındaki bir boğaza çakılmıştı. Kira belgesinde en yakın akraba olarak Ben'in adı kayıtlıydı. Ölünün kimliğini saptamak zaman almıştı fakat dişlerine ilişkin kayıtlar kesin bir saptamayı mümkün kılmıştı. İsviçre makamları olayı kaza olarak nitelemişlerdi. Ben ölüyü teslim almak için Luzern Gölü'ne uçmuş ve kardeşini daha doğrusu uçak patladıktan sonra geriye kalanları bir pasta kutusundan daha büyük olmayan bir karton kutuda eve götürmüştü. Ben eve dönüş yolculuğu boyunca ağlamamıştı. Bunu daha sonra uyuşukluk geçmeye başladığı zaman yapacaktı. Haberi alınca babası ağlamaktan kendini kaybetmiş. Kanser yüzünden yatağa düşmüş olan annesi vücudunun bütün kuvvetiyle haykırmıştı. Ben evet dedi. O olay buraya son gelişimdi. Çok ilginç. Ülkemize geldiğiniz zamanlar, ölüm de her nedense sizinle birlikte geliyor. Ne demek istiyorsunuz? Schmidt daha tarafsız bir ses tonuyla, Bay Hartman, kardeşinizin ölümüyle bugün olanlar arasında bir bağlantı olduğunu düşünüyor musunuz? Diye sordu. Bern'deki İsviçre Ulusal Polisi, Staatspolizei merkezinde kalın siyah kemik çerçeveli gözlük takmış tombul orta yaşlı kadın bilgisayarının ekranında bir metin satırının belirmeye başlamasını şaşkınlıkla izliyordu. Ona birkaç saniye baktıktan sonra uzun zamanlar önce yapması istenen şeyi anımsadı ve adla arkasındaki uzun numara dizinini kaydetti. Sonra amirinin camlı kapısını vurdu. Beyefendi dedi, az önce Ripoll gözetleme listesinden bir ad harekete geçirildi. Ripoll, Research Informations Policier adlı kurumun baş harflerinden oluşturulmuş bir addı. Federal, kanton ve yerel polisin yararlandığı adlar, parmak izleri, araba plaka numaraları türünden geniş kapsamlı bilgileri içeren suçlularla polise ilişkin bir veri tabanıydı. Kadının patronu, Staatspolizei kadrolarında hızla yükselen, 45 yaşlarında kendini beğenmiş biriydi. Kağıt parçasını aldı, sadık sekreterine teşekkür etti ve odadan çıkmasını işaret etti. Büronun kapısı, kadının arkasından kapandıktan sonra ana telefon santralinden geçmeyen güvenli bir aygıtı önüne çekti ve ender olarak aradığı bir numarayı çevirdi. Bayağı hırpalanmış, markası belirsiz, dört kapılı, eski gri bir araba. Zeighalstrasse'deki Kantonspolizei merkezinin bir blok aşağısında park etmişti. Uzun bekleyişten yorulan içindeki iki adam sigara içiyor fakat konuşmuyorlardı. Orta konsola monte edilmiş bir kablosuz telefonun aniden çalmaya başlaması onları yerlerinden hoplattı. Yolcu Eze'yi kulağına götürdü ve dinledikten sonra ''Ya danke'' diyerek telefonu kapadı. Amerikalı binadan çıkıyor dedi. Birkaç dakika sonra Amerikalı'nın yan kapıdan çıkıp bir taksiye bindiğini gördüler. Taksi bloğun yarı yerine gelince beklemedeki sürücü de kendi arabasını akşam trafiğine soktu. 5. Bölüm Halifax, Nova Scotia. Air Canada'nın pilotu inişe geçmek üzere olduklarını anons edince Anna Navarro dosyalarını önündeki masanın üstünden aldı ve aklını araştırma yapacağı sorunun üzerinde yoğunlaştırdı. Uçmak onu müthiş korkutuyordu. İnişe geçmekten daha kötü bir şey ise olsa olsa havalanmaktı. Midesinin içinde sanki kelebekler uçuşuyordu. Uçağı yere çakılacakmış ve cehennem alevlerinin arasında can verecekmiş gibi mantıksız bir endişenin pençesinde kıvranıyordu. Sevgili amcası Manuel, ilaçlama yapan antika uçağının bir motorunu düşürmesi sonucunda yere çakılarak ölmüştü. Ama bu olay uzun yıllar önce Anna 10-11 yaşındayken olmuştu. Ölüm tuzağı ilaçlama uçaklarının ise şimdi içinde olduğu zarif 747'ye benzer yanı yoktu. Zayıf yanlarını kimseye göstermemeyi ilke olarak kabul ettiğinden, özel araştırmalardaki meslektaşlarına korkusundan hiç bahsetmemişti. Ama tıpkı bir köpeğin korkusunun kokusunu alması gibi, Arles Dupre'nin de her nasılsa bildiğine emindi. Son 6 ay süresince genç kadını neredeyse uçaklarda yaşamaya mecbur etmiş, onu bir dandik görevden ötekine uçurmuştu. Soğukkanlının korumasına yardımcı olan tek şey, uçuşu dosyalarına dalarak geçirmesiydi. Dosyalar onu daima meşgul ediyor, adeta büyülüyordu. Kupkuru otopsi ve patoloji raporları onu gizemlerini çözümlemeye davet ediyordu. Çocukken annesinin eve getirdiği 500 parçalı karmaşık bilmeceleri çözmeye bayılırdı. Bunlar annesinin evini temizlediği ve çocukları bilmecelerle uğraşmaktan sıkılan kadının armağanıydı. Anna, parlak tablonun ortaya çıkmasından da çok, bilmecenin parçaları yerlerine otururken çıkan sesten hoşlanıyordu. Eski bilmecelerin bazen ilk sahiplerinin dikkatsizliği nedeniyle parçaları eksik oluyordu. Bu da Anna'yı hep sinirlendirirdi. O çocukluğunda bile mükemmeliyetçiydi. Bu olay da bir anlamda halının üstünde önüne saçılmış 1000 parçalık bir bilmeceydi. Bu Washington Halifax uçuşu boyunca Ottawa'dan RCMP tarafından fakslanmış belgelerle dolu bir dosyayı incelemişti. Kanada'nın FBI ile eşdeğerdeki atlı polisi, antik adına rağmen üst düzeyde bir araştırma ajansıydı. Amerikan Adalet Bakanlığı ile RCMP arasındaki iş ilişkisi iyiydi. Genç kadın ihtiyar adamın bir fotoğrafına bakarak kimsin sen diye merak etti. Nova Scotia'nın Halifax kentinden kilise cemaatinin adanmış bir üyesi olan yumuşak huylu emekli Robert Mailhot depoya kaldırılmış olsa bile CIA'de bir aklama dosyası bulunabilecek biri değildi. Onun Barlett'in adlarını keşfettiği geçmiş casusluk ustalarının ve aşı adamlarının entrikalarıyla ne gibi bir bağlantısı olabilirdi? Anna, Barlett'in elinde adamın bir dosyasının bulunduğuna fakat bunu açıklamamayı yeğlediğine emindi. Genç kadın olayla yakın ilişkisi olan ayrıntıları Barlett'in onun keşfetmesini istediğine de inanıyordu. Nova Scotia'daki mahalli yargıç bir arama izni çıkarmayı kabul etti. İstediği belgeler, telefon ve kredi kartı kayıtları Washington'da Anna'ya birkaç saatin içinde fakslanmıştı. O Adalet Bakanlığı'na ajanı olduğundan öne sürdüğü hileli bir uluslararası fon transferinin kovuşturması öyküsünü sorgulamayı kimse aklından geçirmemişti. Öyle de olsa Anna dosyadan pek fazla bir şey öğrenemedi. Herhalde ihtiyar adama bakan bir doktorun çarpık çırpık ve zor okunan yazısıyla rapora kaydettiği ölüm sebebi doğal nedenlerdi. Yanına da parantez içinde koroner trombozu diye eklenmişti. Belki de neden gerçekten de buydu. Rahmetli olağanüstü salımlarda bulunmamıştı. Şehirler arası telefon konuşmalarını ise sadece Newfoundland ve Toronto ile yapmıştı. Şu ana kadar olağan dışı bir şey yoktu. Yanıtı belki Halifax'ta bulacaktı. Ya da belki bulamayacaktı. Genç kadın ele aldığı her olayın başında umutla çaresizlikten oluşan bir duygu karmaşasında sarhoş gibi olurdu. Bir an olayı çözümlemek üzere olduğunu hisseder, hemen sonra ise işin içinden çıkamayacağına kanaat getirirdi. Emin olduğu bir tek şey vardı, kovuşturduğu bir dizi içinde cinayetlerin ilki en önemlisiydi. Ancak çok titiz davrandığınız, her taşın altına baktığınız takdirde bağlantılar kurma şansınız olurdu. Bütün noktaların nerede olduklarını görmemeniz halinde onları birleştiremezdiniz. Anna seyahat kostümünü giymişti. Bu lacivert renkli bir Donna Karanta ürünün nispeten ucuz seriden içinde beyaz bir Ralph Lauren gömleğiydi. Tabii ki hot kötür değil. Büroda kusursuz giyinmesiyle ün yapmıştı. Kazancı markalı giysiler almasına yeterli değildi ama o buna rağmen onları alıyordu. Bütün parası giysilere gittiği için de Washington'ın berbat bir semtinde tek yatak odalı bir dairede oturuyor, tatile çıkamıyordu.